17. ayrımın başı. Buralarda bir yerde olmalıydı. Kayıp böceği aradığım için kumda delikleri fark ettim. Küçükçüler ve oldukça geniş bir alana bakın. Hem üstü hem de altına yayılmış bir sürü delik var. Bu sandığım şey olabilir miydi? Göbeğimin üzerine eğiliyorum. Bankın altındaki kayaların üzerine yatıp olabildiğince yakınlaşmaya çalışıyorum. Bunun bir yalnız arı yuva alanı olmasını o kadar çok istiyorum ki. Bu dileğimden hemen sonra ilk arıyı yuvasından çıkıp McHare'in yönüne uçarken görüyorum. O ayrılırken bir diğeri konuyor. Bacaklarındaki polen toplayıcı tüyler parlak sarı polenle dolu. Şansıma inanamıyorum. Kuzey Colletes arılarının yuvalarının olduğu bir yere denk geldim. Bu yalnız madenci arıyı seyahatimizin bir noktasında görmeyi umuyordum. Yalnızca burada, İskoçya'nın batı adalarında ve İrlanda'da bolca bulunuyor. Rahip dolaşıp dönene kadar arıların yuvalarından uçup geri dönmelerini izleyerek ve fotoğraflayarak mutlu bir yarım saat geçiriyorum ve sonra devam etmeye karar veriyoruz. Bugün beklenmedik sürprizler yaptı bana ve daha yapacakları da var. Çünkü tam geçiş yoluna gelmeden önce güzel bir kır baykuşu tam önümüzden uçuyor ve 20 metreden daha yakındaki bir çit direğine tütünüyor. Kumullara doğru uçmadan önce orada en az 20 dakika oturdu. Belşora gelmeden gelmeye karar verdiğimiz için öylesine mutluyum ki. Ben Bekula ve Güney Uist üzerinden aşağı doğru hareket ederken McHare renklerinin farkına varıyorum ve gerçekten de tüm peyzajın renkleri değişiyor, dönüşüyor. Artık sarı en belirgin renk değil, burçak kayboldu tıpkı kanarya otu, sarı sarmaşık ve yoğurt otu gibi. Onların yerine pembeler, morlar ve maviler geldi. Temmuz'un son haftasının başında yol kenarı banketler deve dikeniyle dolu. Peygamber çiçekleri açmış durumda ve her yer yoncayla kaplı. Şu ana kadar gördüğümüz tüm çiçekli bitkilerin arasından bu üçü, deve dikeni, peygamber çiçeği ve yonca, en fazla sayıda bir çeşitte böceği çekiyor gibi görünüyor. Bir öğlen deve dikeninin bol olduğu bir yerde duruyoruz ve düzinelerce farklı yaban arısı, kelebek, sürtüntü sineği, yaprak arısı, böcek ve ismini bilmediğim pek çok sinek görüyoruz. İnsanların deve dikenini sevmemesine acı, tozlayıcılar için harika bir bitki. Barra Adası'na vardığımız gün şans eseri bizim evliliğimizin birinci yıl dönümüne geldi ve bunu kutlamak için başka hiçbir yerde olmak istemezdi. Barra dediklerine göre Otter Hebrides'in gözdesiydi ve uzun sahilleri, dağları, iç gölleri, kumulları ve McHare ile gerçekten de çok şey vaat ediyor gibi gözüküyordu. 3 yıl önceki kısa ziyaretimizde bu adaya aşık olmuştuk ve bugün yeniden aşık oluyorduk. Barra'nın en kuzeyindeki Eoli Geri Yarımadası'nda kullanılmayan eski bir iskeleye park ettik ve sonraki günlerde etrafta yaptığımız gezilerde bisikletlerimizi kullandık. Ancak adanın geri kalanını keşfetmeye koyulmadan önce Rab sahilin üzerindeki kumullara doğru giden patikada bir yürüyüş yapmamızı önerdi ve burada iskelenin dibinde büyük sarı yaban arılarını bulduk. Peygamber çiçeği ve kırmızı yonca üzerinde toplayıcılık yapıyorlardı. Beyaz kuyruklu yaban arısını da beyaz yoncanın üzerinde gördük. Ayrıca bahçe yaban arısı ve yosun tarakçılar da vardı. Aslına bakarsanız yaban arıları her yerdeydi. Burası Arı Vadisi. Ben böyle isim koydum. Haziran 2015'te tam burada ilk büyük sarı yaban arısı kraliçemizi gördük. Eve dönen feribotumuzun ayrılmak üzere olduğunu söyleyen düdükle bu karşılaşma kısa kesilmişti. Manzara o zamankine kıyasla oldukça farklı gözüküyor. Bugün her yer pembe ve mor. Buraya son gelişimizde vadi güneş gibi parlayan bir sarı renge bürünmüştü. Burçaklar, yoğurt otları ve gazal boynuzları. Yaban arıları da bir farklı bugün. Bunlar dişi işçiler, polen toplamakla meşguller. Ayrıca bazı erkekler de görüyoruz. Yani yeni kraliçeler de uyanacak demektir. Sonrasında bahçe yaban arılarının oldukça aktif bir yuvasına denk geldik. Yağmur çiseliyordu ama girişteki dikenli ammofilanın üzerine oturup büyülenmiş bir şekilde uçan arıları izledim. Yuvanın girişine kamp kurmuş bir yaban arısı süprüntü sineği taklitçisini fark ettim. Renkleri tıpkı yaban arısı gibiydi. Arada bir yuvaya girip çıkmasını önemsemiyor gibi gözüküyorlardı. Sırılsıklam olmuştum ama çok mutluydum. Tam da günümün daha da güzel olmayacağını düşünmeye başlamıştım ki bir kervan çubuğunun sesini duydum. Maceramız neredeyse bitmek üzereydi ve ertesi gün ayrılmak zorundaydık. Karavanda oturup gelgidin çekilmesini izledik ve bu adaları sonsuza dek kalbimde saklayacağımı biliyordum. Dışarıda kervan çulluğu yine ötüyordu. Her şeyden öte özleyeceğim ses buydu. Korkunç derecede güzel ve uhrevi. Benim için bu adaların yabaniliğinin, ruhunun vücut bulmuş hali gibiydi. Kervan çulluğu sahile konuyor ve ben onu gözlerimle takip ediyorum. Neden sonra bir grup poyraz kuşu onu rahatsız ediyor ve havalanıyor yine. Burası yiyecek yönünde zengin. Elbette geri dönecektir. Poyraz kuşlarını da özleyeceğim. Parlak turuncu Pinokyo gagaları ve komik tiz sesleriyle ve onların yanında kızıl bacakları, yağmurcunları ve mavi doğanları da. Çok ilginç. Kendimi hiç kuşsever olarak görmemiştim. Ancak Otter Hebrides'le geçirdiğim zamanda en çok hoşuma giden şeyler arılar değil kuşlar olmuştu. Bu düşüncelerimi Rab bölüyor. Bana karavanın öte yanından kaş göz yapıyor. El işaretleriyle çok yavaş ve sessiz olmamı ifade ederek yanına çağırıyor beni. İskelenin hemen altındaki kayalıklara doğru başıyla işaret ediyor ve orada deniz ile kıyı arasında karavanın penceresinden 10 metreden az bir mesafede iki yetişkin bir yavru batak çulluğu bizim varlığımızdan bihaber biçimde oturuyorlar. Batak çulluğu çok utangaç, gizemli kuşlardır. O yüzden de böyle açıkta onları görmek çok alışılmadık bir durum. Yine de üzerinde beslendikleri yosunların arasında epey bir kamufle gözüküyorlar. Toparlak görünüşlüler, kısa bacakları ve uzun düz gagaları var. Bu gagalarla kum ve yosun arasından salyangozları, kabukluları ve böcekleri topluyorlar. Bizi fark etmediklerine inanamıyorum. Rab daha iyi görebilmem için yavaşça dürbünü uzatıyor bana. Gözlerimle onları süzerken nefesimi tutuyorum herhangi bir ani hareketim onlara alarma getirebilir diye. İnanılmaz. Onları gerçekten görebiliyorum. İlk fark ettiğim şey uzun ve ince gagaları. Sonra da karmaşık desenli tüylerini görüyorum. Genelde kahverengi ama sırtlarında beyaz çizgileri var. Eğer gözlerimi onlardan ayırırsam onları kaybedebilirim çünkü kayalar ve yosunun arasına karışmış durumdalar. Hakkı verilmemiş güzelliklerinden mest olmuş durumdayım. Yaklaşık 40 dakika boyunca batak çulluğunun beslenmesini, tüylerini yalamasını, dinlenmesini ve beslenmesini izliyoruz. Sonra da havalanarak buz gibi olmuş yemeğimizle bizi baş başa bırakıyorlar. Ama böyle bir kuş gözlem deneyimi yaşadıktan sonra yemek kimin umrunda? 18. yüzyılın büyük Gaelik şairlerinden Aine Mac Fairchairn, Cymmorod Llan Domhnaill şarkısında yazdığı gibi. Güzel bir diyar bu Macair diyarı. Gülümseyen renkli çiçekler diyarı. Kısrak ve aygır ve ineklerin diyarı. Asla boşa çıkmayacak iyi talihin diyarı. Bovey Heathfield'a. Arılara olan ilgim arttıkça onları saran veya içinde bulundukları yaşam ağına onları bağlayan her şeye karşı farkındalığım da arttı. Asla bitmeyecek bir yolculuğa dışarıya doğru genişleyen, ivme kazanan ve uçan, yüzen, yürüyen ya da sürünen tüm o harika yabani şeyleri kapsadıkça kontrol edilemeyecek bir hal alan bir yolculuğa çıkmışım gibi hissediyorum. Kontrol benim elimde değil artık. Aksine kendimden ve arılar hakkında bir şeyler öğrenmek isteme arzumdan daha büyük ve bilinmeyen bir güç tarafından sürükleniyorum ya da yönlendiriliyorum. Yolculuğumuz rotasını çizebilecek olsaydım eminim ki bir örümcek ağına benzerdi. Her yeri elimle tutmayı ya da gözümle görmeyi bırak. O anı dek hayal dahi etmediğim hazinelerle dolu bir yolculuk. Gözüme çarpan bazı yabani şeylere diğerlerinden daha çok ilgi gösterirken buluyorum kendimi. Örneğin yaban tavşanlarını gördüğümde nefesim kesiliyor. Tıpkı peçeli baykuşlar gibi. Bu iki hayvanla da karşılaşmam çok nadir olur. O yüzden de bu her şeyi daha büyülü hale getiriyor. Ayrıca evimizin etrafındaki Dorset yollarında büyüyen yaban çiçeklerinin, yosunların ve likenlerin gündelik büyüsüne de kapılıyor. Bu yollar boyunca ağaçlar ve çalı çitlerde görüş alanımdan uzakta tüneyen, şarkı söyleyen, bilinmeyen kuşların şarkıları ve cıvıltılarına kanıyorum. Her yıl çalı civan perçemi çiçek açarken yapraklarında yaşayan metalik kokarca böceklerini aramak zorunda hissederim kendimi. Havalı siyah yakaları ve düğmeleriyle uçamayan yeşil orman perilerinden kendi bronz renkli zırhlarını giymiş harika yetişkinlere dönüştükleri için çeşitli larva aşamalarından geçerlerken bu küçük tatlı böcekleri izlemekten asla sıkılmam. Ve onları salıvermeden önce güve yakalayıcımızın çektiği güveleri tanıyıp isimlerini bulmak için gerekenden çok fazla vakit harcarım. Fakat bu zamana kadar yollarımızın kesiştiği tüm arı olmayan türlerin dünyasına çok ilginç, belki bir gün bunun üzerine daha ayrıntılı çalışırım demekten öteye girmemeyi başarmıştım. Ancak bu geçtiğimiz hafta sonu John Walters'la birlikte Dartmoor'un dışındaki Bowie Heathfield Doğa Koruma Merkezi'nde geçirdiğim bir öğleden sonra değişti. John, yaban hayatı ressamı. Bu kitabın baş döndürücü illüstrasyonlarını da o yaptı. Doğrudan doğayı çizer. Bu yüzden de portreleri böylesine canlı gözükür. Ama John yalnızca bir illüstratör değil, ayrıca bir entomolog ve hatta daha da fazlası bir konuşmacı, yazar ve öğretmen. Uzun kuyruklu baştan kara gözlemcisi, böcek tanımlayıcı, nadir bulunan ve harika isimli korkunç yere ağ dokuyan örümcek araştırmacısıdır. John aynı zamanda dünyada çalı çömlekçi eşek arısı hakkında en çok şeyi bilen kişidir. Eğer John'un Twitter postlarını hevesle takip etmiyor olsaydım çömlekçi eşek arılarını asla duymamış, bu inanılmaz yaratıcı canlıları görebilme umuduyla Güney Devon'daki çalılıklara seyahat etmemiş olurdum. Bowie Heathfield, küçük pazar kasabası Bowie Tracy'ye yakın 240 dönümlük bir arazidir. Ocak 1646'da gerçekleşen Bowie Heath Savaşı isimli önemli bir İngiliz iç savaşı çarpışmasına ev sahipliği etmiş ve 1989'da bilimsel açıdan özel öneme sahip alanı ilan edilmiştir. Ancak eskiden tüm Bowie Havzası'na yayılan ve 4000 dönüm büyüklüğünde olan bu değerli çalılık nadir bitki ve yaban hayatı içinde bir sığınak olmuştur. Devon Yaban Hayatı Vakfı'na göre bir zamanlar Güneybatı'nın bu kısmının çoğuna hakim olan çalılıklardan geriye kalan en önemli örneklerden biridir. Şu an Bowie Heathfield'dan geriye kalanların bir vakıf tarafından sahiplenilip bakılması çok sevindirici. Bu çalılık diyara John ile gitmeyi bir süredir deniyordum ama hayat beni alıkoyuyordu. Neyse ki son anda gelecek hafta sonu için bir fırsat çıktı. Rab, John'un çömlekçi eşek arılarını aramak için rotadan biraz sapabileceğimizi önerdiğinde oğlumu ve ailesini Cornwall'da ziyaret etme planları yapıyorduk. Hava ılık ve güneşliydi. Çömlekçi eşek arılarını görmek için idealdi yani ve daha önemlisi bu seyahati planladığımız zaman John da müsait olacaktı. Çalılığın kıyısında saat 2'de buluşmayı planladık. Randevu konumuza John'un verdiği tarifler benim kafamı karıştırdı biraz. Mall Valley Farmers'ı geç ve dükkanların oradaki yaya geçidinden sonra sola dön. Sanayi sitesine doğru devam et ve yolun sonuna arabayı park et demişti bize. Sanayi sitesinin kenarında bir doğal yaşam alanı. Böylesini beklemiyordum açıkçası. Kararlı bir şekilde cumartesi sabahı öğle yemeğimizi, yürüyüş botlarımızı ve fotoğraf makinemizi yanımıza alarak yola çıktık ve birkaç saat sonra sanayi sitesine vardık. Yolun sonuna kadar sürdük ve bize dendiği gibi arabayı bölgenin tarihsel önemine selam duran kral taraftarı isimleri olan Dragon Claws, Cavalier Road, Fairfax Road sokaklarının kesişimine park ettik. İç savaş hakkında okulda bize öğretilenleri hatırlayamayacak kadar dikkatimi dağıtıyor etrafımdaki manzara. Uzun tel çitler, konteynerler, park etmiş kamyonlar, fast food çöpleriyle kirletilmiş kaldırımlar. 40 yıl düşünsem böyle bir sanayi sitesiyle ana yol arasında kalan böyle bir yerin nadir bitkiler ve yaban hayatı için bir sığınak olabileceği aklıma gelmezdi. Görünüşe aldanmamak ve bir yaban hayat alanını komşularıyla değerlendirmemek gerektiğini kanıtlayacaktı burası. John geldiğinde öğle yemeğimizi yemiş, botlarımızı giyiyorduk. Selamlaştık ve havanın çömlekçi eşek arısı aktivitesi için harika olduğunu konuştuk. Ve ben bir kez daha ne kadar heyecanlı olduğumu söyledim John'a. Büyük bir deponun kenarından bizi sanayi sitesinin dışına ve çalılık çömlekçi eşek arılarının harika dünyasının içine taşıyacak kapıya doğru John'u takip ettik. Bowie Heathfield gibi ova çalılık alanları giderek azalıyor ve sakinleriyle birlikte yok olma tehlikesi yaşıyor. Boy Heathfield, çok kısa bir zamana kadar dar kafalı karınca da dahil olmak üzere en az 60 adet önemli soyu tükenme tehlikesinde olan ya da korunmakta olan türe ev sahipliği ediyor. Bu odun karıncası oldukça nadirdir. İskoç dağlarında bol bulunduğu birkaç yer dışında Birleşik Krallık'ta bulunduğu tek yer Chadley Kington çalılığı. John Buglife Derneği'ne bu karıncayı yok olmaktan kurtarmak konusunda yardımcı oluyor ve Bove'ye bazı bitkileri yeniden getirmeye çalışıyor. Çalılık ayrıca engerekler, çayır yılanları ve kertenkelelere, taş kuşu, sarı çinte ve keten kuşu gibi yere yuva yapan kuşlara ve bazen de Dartford bülbüllerine ev sahipliği yapıyor. Bülbüller çok utangaçtır. O yüzden onları görmek için epey şanslı olmanız gerekir. Kugelan yer böceği ve batak cılısı cırcır böceği gibi harika isimleri olan başka nadir böcekleri de burada bulabilirsiniz. Bu gibi yaşam alanlarında bolca bulunan kıl çalı ve mor bozkır çimeni gibi asit seven otların yanı sıra ova çalılıkları genelde kara çalı ve süpürge otu barındırır. Dış kapıdan içeri girerken fark ettiğim ilk şey renklerdi. Arkamızda kalan sanayi sitesinin donuk, gri ölü rengiyle nasıl da karşıtlık yaratıyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar manzara tamamen değişmişti. Sanki bir dolaba girmiştik de Narnia'yı da yazın son günlerine varmıştık. Canlı bir sarı renge sahip kara çalı ile etrafımız sarılmıştı. Vanilya kokulu çiçekleri dikenli, koyu yeşil saplarının tepesinde salınıyordu. Bunlar süpürge otlarının aynı derecede canlı ve daha az dikenli mor çiçekleriyle dikkat çekmek için yarışıyordu. Sağda solda bitkilerin renklerinin arasından gri taşlar ve beyaz toprak çıkıyor. Sanki yamalı bir kumaşa bakıyormuşsunuz gibi bir etki yaratıyordu. Karaçalı ve süpürge otu bugünkü gibi tamamen çiçek açmış olurlarsa harika ikililer oluyorlar. Yılın herhangi başka bir zamanı bu renkler belki solmuş ya da kavrulmuş olabilirlerdi. Ancak Ağustos ayında çalılıklar gözlere bayram ettiriyor. Karaçalının beni gölgesinde bırakmasına alışkınım. Bu yüzden bu otların bu kadar büyüleyici gözükmesine şaşırıyorum. Britanya ve İrlanda'da yaşayan tüm karaçalının aynı türü olduğunu düşünüyordum nedense. Hiç de öyle değilmiş. Ancak dizime kadar gelen ve Bove Heathfield'da yetişen karaçalılar Batı karaçalısıymış. Ocak'tan Haziran'a kadar devamlı sonrasında da rastgele çiçek açan etkileyici Avrupa karaçalısının aksine Batı karaçalısı yalnızca geç yaz ve erken sonbaharda çiçek açar. İnişli çıkışlı çalılıkta yolunu bulurken Rab ve ben John'u takip ediyoruz. Bazı yerlerde geniş çok kullanılmış patikalar var ama biz genelde kısa otların olduğu alanlarda tek sıra halinde yürüyoruz. Karaçalı çok dikenli. İyi ki kot giymişim son anda. Eminim Rab da minnettardır öyle yaptığını. John'un dediğine göre çalılık çömlekçi eşek karılarının yuvalarını yapmak için kil topladıkları bilinen yerlerden birine gidiyoruz. Bove Heathfield'de bu arı popülasyonu 8 yıldan 2010'dan beri takip ettiği için John'un bu türün davranışları hakkında bilmediği pek bir şey yok. Yürürken John Bove Heathfield'de yaşayıp üreyen başka canlılardan bahsediyor. 8 bacaklı ve parlak renkli bir eşek arısı gibi görünen bir eşek arısı örümceğini gösteriyor. Karaçalıların üzerinde çömeliyorum. Kot giydiğim için öylesine mutluyum ki ağa zarar vermeden yaklaşabileceğim kadar yaklaşıyorum ve bu harika canlıyı fotoğraflamaya koyuluyorum. Lensimi örümceğin gözlerine netliyorum. Birden 10 yıl önce burada eşek arısı örümceği diye bir tür olduğunu bilseydim buraya gelmekten vazgeçebileceğim fikri aklıma takılıyor. Ama şu anda buradayım. Güney Devon'daki bir sanayi sitesinin kenarında dikenli karaçalıların ortasına çömelmiş. Bu örümceğe hayranlıkla bakıyorum. Nasıl bir yer ama. Belki 10 dakikadır buradayız ve ben çoktan aşık oldum. Buraya çömlekçi eşek arılarını görmeye geldim. Ancak John kafamı şu an her tür nadir ve egzotik görünümlü böceği, kelebeği, karıncayı ve buna inanamıyorum ama çoban aldatanı görme ihtimaliyle doldurdu. Burada çoban aldatanlar yaşıyor. Hem de John nerede yuva yaptıklarını biliyor. Onları yuvalarında göreceğimizden değil. Çünkü yuva sezonları bitmek üzere. Ama çiftleştikleri yerde olmak bile ne kadar heyecan verici. İçimde bir parçam tüm yaşamlarını doğal hayatta da hayata daldırmış John gibi insanları çok kıskanıyor. Hayatımda eşsiz, yaban hayatı yönünden zengin yerler olduklarına hiç dikkat etmeden kim bilir kaç tane çalılıkta dolaştım. Onların kırlık değil de çalılık olduklarını biliyor muydum? Hiç sanmam. Yine de bununla barışığım. Çünkü bir şeyleri bilmemenin iyi yanını görmeye başladım. Yeni şeyler keşfetmenin olağanüstü eğlencesi. Ben genelde doğal hayatta bağ kurmak için hiçbir zaman geç olmadığı bilgisiyle mutluyum. Gözlerinizi, kalbinizi, zihninizi etrafınıza açarsanız, orada burnunuzun dibinde kendisini size göstermek için bekleyen canlıların hep orada olduğunu fark edersiniz. John'un bizi götürdüğü ocaklardan ilkine varıyoruz. Sarımsı kil barındıran küçük bir alan burası. Düz, kuru ve mutfak lavabomdan daha büyük değil. Yanından geçsem dikkatimi çekmezdi. Güneş tepede ve hava çok güzel. Yani eğer çalılık çömlekçi eşek arıları burayı kullanıyorlarsa, buraya gelip kil toplamaları an meselesi. Beklerken John bize çalılığın yakın tarihinden bahsetti. 15 yıl önce Devon Yaban Hayat Vakfı burayı alana ve etrafını çitle çevirene dek yasa dışı çöp boşaltma ve off-road araba ve motosiklet sürüşleri için kullanılıyormuş. Ve şimdiden çoban altından çiftleşme alanına dönmüş. Restorasyon ve koruma projelerinin ne kadar başarılı olabildiğinin bir göstergesi bu. 10 dakika kadar bekledik ama hiçbir arı gelmedi. John da başka bir ocağı keşfetmeyi önerdi. Bu yerdeki kil kırmızımsı renkteydi. Sebebini sorduğumda John eşek arılarını daha iyi gözlemleyebilmek için dışarıdan kil getirip yapay ocaklar inşa ettiklerini anlattı. 10 dakika sonra yine hiçbir arı görememiştik ama bir çift flörtleşen kara melek kelebeği gördük. Bu benim için ilkti. Flörtleşmeleri değil. Kara melekleri görüşümün ilk haliydi. Flörtleşme süreci nefes kesiciydi. Erkeğin bir dizi kısa ve karmaşık manevrasını içeriyordu. Erkek dişinin seviyesine inip etrafında dönüyor. Ön kanatlarını kaldırıp indirerek siyah gözlerini gösterip saklıyordu. Sonunda birbirlerine yüzlerini döndüler. Antenleri dokunuyordu. Dişi etkilenmişti. Erkek etrafında dönerek hareketlerini tekrar etti ve çiftleştiler. Araştırmamıza bir saat daha devam ettik ve ocakları dolaştı. Çalılıktaki bir tek biz yoktuk. Bir iki kişi köpeğini gezdiriyordu ve bizim gibi yaban hayatını görmeye gelen bir çiftle tanıştık. John'un arkadaşlarıydılar. Biz de durup fikir alışverişinde bulunduk. Biraz canımız sıkılmıştı çünkü biz devamlı onları kaçırırken bu çift sürekli çömlekçi eşek arılarına denk geliyordu. Kil toplayan bir çömlekçi eşek arısı görmemiz imkansız gözükmeye başlayınca John bizi erken uyanan dişilerin sezon için inşa ettikleri küçük kil yuva alanlarına götürdü. Bu kil yuvaların fotoğraflarını ve yine John tarafından yapılmış resimlerini görmüş olsam da canlı canlı görmek ellerimi çırpıp mutluluk çığlıkları atmak istenci yarattı bende. Kendimi tuttum ve daha çok yetişkinlerin yapacağı şekilde kutladım bu karşılaşmayı. Vay aman tanrım ve bir eşek arısının bunları yapmış olduğuna inanamıyorum. Kil yuvalar süpürge otlarının odunsu saplarına bağlanmıştı ve her biri eşsizdi. Tümü de benzeri temel tasarımı takip ediyordu. Tamamen yuvarlak ve sürahi şeklindeydiler. Tepelerinde bir açıklık vardı. Bazıları kısaydı, daha genişti ya da daha pürüzlüydü. Yuvaların renkleri de hangi ocaktan malzeme toplandığına göre değişiyordu. Şeklini çok sevdiğim evimdeki bir Afrika çömleğini bana hatırlatıyordu. Birleşik Krallık'taki bir sanayi sitesinin kıyısında böyle egzotik görünüşlü yuvalar yapma kabiliyetine sahip bir böceğin yaşıyor olmasına şaşırıyordum. Dolana dolana bir ölü ve çürümüş odun birikintisinin yanından geçerek ilk ocağa döndük. Otların arasında yarı gizliydi ve John bize çoban ağıllı tanrıları burada ölü bir ağaç kütüğünün üzerine tünemiş şekilde sık sık gördüğünü anlattı. Ölü odun arka planında asla görünmeyecek şekilde kamufle olmuş alaca gri kahverengi tüyleriyle onları ancak hayal edebiliyordum. Kütüğün bir parçası olmadıklarını görmek çok zor. Dakikalar sonra çalılığın kenarından ağaçlara doğru saklanmak için uçan bir çoban ağıllı tanrını kendi gözlerimizle gördük. Bunu esaslı bir karşılaşma olarak sayamıyorum. Çünkü tek gördüğüm şey kanat çırpışı ve çalılığın içinde kaybolan büyükçe bir kuşun arka tarafıydı. Ama kalbim küt küt attı yine de. Güneş en yakıcı halinde şu an. Bu yüzden ilk ocağa geri döndüğümüzde oturup dinlendik. Yeniden fotoğraf makinemi açtım. Lens kapağını çıkardım ve ayarları kontrol ettim. Sırf çalılık çömlekçi eşe karısı gelir diye. Saat neredeyse 5 olmuştu ve ben de kara melek kelebekleri, eşe karısı örümcekleri ve çoban aldatanı görmüş olmaktan mutluydum. Çömlekçi eşe karısını bugün görmesem de olurdu. O kadar aç gözlü olmaya gerek yoktu. John bize çalılık çömlekçi eşek arılarının Eylül boyunca aktif olacaklarını ve hava koşullarına göre bunun ekimi bulabileceğini söyledi. Burayı yeniden ziyaret etmek için bir bahane bulmamız gerekecekti. Raph ve ben yeniden gelme planlarını yaparken John dikkatimizi az öncekiyle tam önümüzde konan çalılık çömlekçi eşek arısına çekti. Nefesimi tuttum. Oldukça çarpıcıydı. Kapkara, parlak, sarı çizgileri olan bir arıydı ve beklediğimden çok daha büyüktü. John bana dürbününü verdi. Arı yere yakın uçup ocak etrafında dolanıyor. Arada bir duruyor ve kili inceleyip test ediyordu. John bu davranışın yuva yeri bulmuş bir bireyin karakteristiği olduğunu ve inşaat öncesinde ocağını ve su kaynağını kontrol ettiğini söyledi. 2 ila 3 ay süren yaşamı boyunca yalnızca bu ocağı ve tek bir su kaynağını kullanacaktı. Bu eşek arısının oldukça belirgin bir şekli vardı. Çocuk partilerinde verdikleri kıvrımlı sosis biçimli ama çeşitli yerlerinden kıvrılmış balonları hatırlatıyordu. Karnı sanki bir armut tanesi gibi ince uzun belinden şişiyor, aşağı bakan sivri kuyruğuna doğru inceliyordu. Aynı aileden olmalarına rağmen bizim sıradan eşek arısına pek az benziyordu. Tam ocaktan kil alacağını düşündüğümüz anda eşek arımız fikrini değiştirdi. Tıpkı geldiği gibi birden gitti. Birazcık daha bekledik ama geri gelmedi. Ertesi akşam John'dan o son ocakta 2 tane eşek arısı olduğunu ve önceki gün gördüğümüzün bir yuva inşa ettiğini söyleyen bir e-posta aldım. Hava inşaata devam edilemeyecek kadar soğuk olana dek onu takip etmeyi başarmıştı. Birkaç gün sonra yine e-posta yolladı. Bu sefer bitmiş yuvanın ve eşek arımızın yumurtladıktan sonra yuvasında kullanılmak üzere tırtılları taşıyışının fotoğraflarını da eklemişti. Aynı ocakta aktif en az 3 tane çömlekçi eşek arısı vardı ve Eylül boyunca inşaatı sürdüreceklerdi. Ah keşke yakında yaşıyor olsaydım. Çalılık çömlekçi eşek arısına dair gördüğüm azıcık şey bile beni büsbütün sarsmıştı. Tıpkı salyangoz kabuğu arıları gibi bu tür de beni büyülemişti. Çalılık çömlekçi arıları hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Yuvalarını nasıl kuruyorlardı, yaşam döngüleri ve toplayıcılık tercihleri nasıldı, evlatları için nasıl tırtılları yakalamayı severlerdi. Hem daha bir çömlekçi eşek arısının yuva inşa edişine denk gelmemiştim. Daha fazlasını bilmek istiyordum. John'a bir e-posta yollayıp süreci bana anlatıp anlatamayacağını sordum. O da bana doğa günlüğündeki dişinin ocağı ve su kaynağını seçmesiyle başlayan ve tüm yuva yapma sürecini anlatan kısmı yolladı. Çalılığın üzerinde uçar ve devamlı durarak kara çalı, süpürge otu ve ölü otların dallarını inceler. Yuvasını nereye kuracağına karar verince ki burası ocaktan 1 ila 120 metre uzaklıktaki herhangi bir yer olabilir. Karar verince sapları çenesiyle temizler ve tükürük ile ıslatır, sonrasında da gerekli olursa fazlalıklardan kurtarır diye yazıyordu. Temiz bir sayfayla ya da onun durumunda temiz bir sapla başlıyor yani. Peki sonra ne oluyordu? Bitki sapını hazırlayınca eşek arısı su kaynağına gidip birkaç damla su alarak ocağa taşır. Burada da çenesiyle kili kazmaya başlar diye devam ediyordu John'un günlüğü. Kuru kile su ekleyerek birkaç dakika içinde küçük bir çamur topu elde eder. Bu çamur topunu çenesiyle ön ayakları arasında inşaat alanına taşır. Bu süreç arada su da alarak 16 ila 28 kere yuva bitene kadar tekrar eder. Tüm süreç 2 ila 3 saat arası sürer. Ancak hava koşulları kötüyse bu süreç birkaç güne de yayılabilir. Çömlekçi eşek arısının gösterdiği sebata hayran kaldım. Görünüşe göre hayranlığımızı yalnızca çalışkan arılar hak etmiyor. John'un notları şöyle devam ediyor. Yuvanın gövdesi ve girişi bitince eşek arısı yumurtlamadan önce yakındaki bir kara çalıda dinlenir. Yumurta girişin içinde bir ipek ipliğin üzerinde durur. Yumurtlamak 2 dakika sürer. Yumurtladıktan sonra dişi eşek arısı tercihen çamur ya da at kestanesi güvelerinin tırtıllarını bulmak için çalılıkta arayışa çıkar. Bu güveler de kara çalı ve süpürge otuyla beslenir. 8 ila 38 tırtıl yuvaya getirilir. Genelde 1 saat içinde tamamlanır bu süreç. 38 olamaz. Bu tırtıllar çok küçük olmalı ki tek bir yuvaya sığıyorlar. Neyse, okumaya devam edeyim. Yuva dolduğunda eşek arıları bir ya da iki kil topu ile onu kapatır. Sonra da bir sonraki yuvasını kurmak için yeni bir konum aramaya başlar. Genelde ilkinin yanına bir tane daha yuva kurar ve aynı lokasyonda 8 taneye kadar yuva bulunduğu görülmüştür. 2 ila 3 aylık yaşam döngüsünde her dişi çalılık çömlekçi eşek arısı 25 kadar yuva inşa edebilir diye yazıyor John. John, Mayıs ile Haziran sonu arasında yumurtlanan yumurtaların sonbahardan önce yetişkin olarak uyandıklarını, erken Temmuz ve sonrasında yumurtlananların ise kışladıktan sonra ertesi yıl uyandıklarını söylüyor. John'a çalılık çömlekçi eşek arıları ve yuvaları hakkında yazdıklarını paylaştığı için teşekkür ediyorum. Ve sonraki baharda Bo ve Heathfield'a dönmeyi ne kadar istediğimi söylüyorum. Umarım bize eşlik etmek için müsait olur. 17. ayrımı